Evet, şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman, böyle geniş bir şekilde baktığımız zaman, kutsal kitabı diğer kitaplardan ayıran çok önemli bir özelliği var. Kutsal kitapta çok çok değişik konuların işlenmiş olması. Baktığınız zaman tek bir konu yok. Birçok değişik türden konular var. Şimdi kutsal kitabın böyle bir ayrıcalığa sahip olması aslında şu gerçeği önümüze koyuyor. İnsanın milleti ne olursa olsun, cinsi, yaşı ne olursa olsun, her tür insana konuşabilecek, o kişiye bir şeyler verebilecek yeterlilikte bir kitap bu kutsal kitap, değerli kardeşler. Evet, dedim ya, birçok konular var ama aslında temel olaraktan baktığımızda, bazen bu kürsüde bunu dile getirdim, aslında bir de kutsal kitabın bir ana konusu var. Şimdi konular var, birçok insana yönelik, her insana yönelik ama öbür açıdan da bir ortak bir konu var. Nedir o biliyor musunuz? İtaat ettiğinde ne oluyor? İtaatsizlik ettiğinde ne oluyor? Yani itaat etmenin güzelliği ile itaatsizlik etmenin getirdiği sonucu burada çok net bir şekilde bize açıklanmakta sevgili kardeşler. Bu aslında büyük bir zenginlik bizim için. O açıdan geçtiğimiz iki hafta hatırlarsanız Rabbin sözünün hayatımıza neden önemli ve gerekli olduğunun altını çizmiştim. 119. mezmurun 105. ayetinden 130. ayete kadar olan kesime bakarak. Değil mi? Eğer gerçekten de Rabbimizin bizi geliştirmesini, bizi olgunluğa giden yolda iyi bir noktaya gelebilmemizi sağlayabilmesi için Rabbin sözüne yakın bir hayatımız olması lazım demiştik değerli kardeşler. Bunun altını önemli çizmiştim. Ve evet, itaatsizlik ve itaat. Şimdi itaat ve itaatsizlik dediğim zaman kutsal kitapta örnek verebileceğimiz birçok kişi olabilir. Ama ben harika bir şekilde Hakimler kitabı 6. bölümde yer alan Gideon'u anımsıyorum. Gideon. Hakimler kitabı 6. bölüm. 40 ayetten oluşmuş bir kitap, bir bölüm, 6. bölüm. O 6 bölümün tamamına bakmak zaten mümkün olmayacak tabii ki. Ama o bölümün içinde kalarak, tabii ki 7. bölümden de faydalanarak bunu net bir şekilde birlikte anlamaya çalışacağız. Aslında Hakimler kitabı Yeşu'dan önce, değil mi? Rut'la Yeşu'nun arasında sıkışmış bir kitap. Hakimler kitabı sevgili kardeşler. Evet. Ve biraz bu hani ilk 16 ayeti okumadan önce size biraz böyle Hakimler kitabı ile ilgili küçük bir açıklamada bulunmak istiyorum. Hakimler kitabı Yeşu ile Samuel peygambere kadar olan kesimi kapsayan bir kitap. Hakimler kitabı değerli kardeşler. Şimdi Yeşu ile İsrail krallarının ortaya çıkışı arasında kalan ve İsrail tarihinin en sancılı, en sıkıntılı, en problemli dönemi açıklayan bir kitap. Hakimler kitabı. Şimdi hatırlayın, Musa öldükten sonra Musa'nın sorumluluğunu üstlenebilecek, o görevi alıp götürebilecek bir kişi vardı. Yeşu. 40 yıl boyunca değil mi? Çıraklık yaptı aslında Musa'nın yanında ve Yeşub'u sorumluluğu aldı ve halkın vaat edilen ülkeye girmelerine öncülük etti. Doğru mu? Ama Yeşub öldükten sonra onun yerini alabilecek, onun sorumluluğunu yüklenebilecek bir önder yoktu sevgili kardeşler. Bakın bu çok önemli. Musa öldüğünde Yeşu vardı ama Yeşu öldüğünde yerini alabilecek bir önder, bir kral yoktu. Ve bu yüzden bir kral yoksa, bir yönetici yoksa o zaman anarşi vardır değil mi? Öyle deriz. Yani en kötü hükümetler bile hükümetsizlikten daha iyidir sevgili kardeşler. O açıdan bir önder yok, bir kral yok ve herkes kafasında neyi uygun görüyorsa, doğru olarak neyi görüyorsa onu yapmaya çalışıyorlardı. Bugün günümüzde de birçok insanın yaptığı gibi değil mi? Kafadaki doğrulara göre hareket etmek. Ve bu insanlar kendi kafalarına göre hareket etmiş oldukları için, kendi başına buyruk olmuş oldukları için Tanrı'dan ayrıldılar. Tanrı'ya sırtlarını çevirdiler. Ve ne oldu? Rab Tanrı'yı bir tarafa iterek putlara, yani Baal ve Aştorot dediğimiz iki büyük puta kulluk etmeye başladı bu halk. Ve bunun sonucunda ne oldu? Tanrı'nın öfkesi alevlendi. Yani onlar sırtlarını Tanrı'ya dönüp, Tanrı'yı bir tarafa itip, putlara yöneldiklerinde, onlarla ilişki içerisine girdiklerinde Rab Tanrı'nın öfkesi alevlendi ve ne yaptı? Rab Tanrı onları ulusların baskısına teslim etti. Bakın, yani Tanrı onların sıkıntı içerisine, sorunlar içerisine girmelerine izin verdi. Neden? Yapan Tanrı değil, onların itaatsizliklerinden dolayı. Bakın yine amaç neydi? Ulusların baskısına teslim etmiş olmanın amacı neydi? Yine onları doğru bir noktaya getirmekti amaç sevgili kardeşler. Tanrı bu yüzden buna izin verdi değerli kardeşler. Şimdi düşmanların eli altında inim inim inleyerek acı çekerken ne yaptılar? Bu sıkıntılar, sorunlar onları tekrar Tanrı'ya yönelmesini sağladı. Bakın sıkıntılar iyi olmadığını söylüyoruz değil mi? Sorunlar iyi değil, problemler iyi değil. Ama her biri aslında bize hizmet ediyor. Doğru mu? Sıkıntı ve sorunlar bizleri aslında daha iyi bir noktaya gelmemize aslında destek oluyor değerli kardeşler. Burada da görüyoruz. Evet uluslara teslim edince acı içerisinde inim inim inlerken halk ne yaptı? Tanrı'ya yöneldiler ve başladılar Tanrı'ya feryat etmeye. Ve Tanrı feryatlarını duydu mu? Evet duydu. Dedik ya duyan bir Tanrı. Çağla'nın duasını nasıl duyuyorsa Rab o halkın feryatlarını da duydu sevgili kardeşler. Eğer duymamış olsaydı Gideon'u kesinlikle göndermezdi değerli kardeşler. O açıdan Rab ne yapıyor? Düşün, bir kral yok, bir önder yok, bambaşka bir yapıda olan bir insanı, basit bir çiftçi parçasını, bakın bir çiftçi parçası, bir takım nitelikleri, özellikleri olan bir yapıda değil bu insan. Rab bu kişiyi kullanarak, Gideon'u kullanaraktan olağanüstü bir şekilde halkın özgürlüğe kavuşmasını sağladı. Bu muhteşem bir olay. O zaman ben şunu görüyorum. Evet, Rab Ayşo'da nitelik aramıyor. Çağla'da nitelik aramıyor. Bizim Ali'de nitelik aramıyor. Subutay'da da nitelik aramıyor. Enver'de de, Necati'de de, İbrahim'de de. Ama nitelikli olmayan bizleri alıyor, nitelikli duruma getiriyor. Tıpkı Goliat gibi değerli kardeşler. Ya, hayır, yanlış söyledim. Tıpkı Gideon gibi. Gideon'dan söz eder. Goliath'ı sen paylaşmıştın değil mi? Goliath ağzımıza takıldı. Ama Goliath da değil mi? Güçlüydü ama karşısındaki o kadar güçlü değildi. Küçük bir çoban parçası. Davut. Ama bir sapan taşıyla küt indirdi aşağıya. Niye? Ondan kaynaklanan nedenden dolayı değil. Onda olandan dolayı. Arkasında durandan dolayı. Hamdolsun değerli kardeşler. Bakın sizleri yüreklendirmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz durumlar ne olursa olsun. Tekrar tekrar onlarca yüzlerce kez altını çizerek söylemek isterim. Her zaman da söylüyorum zaten. İçinde bulunduğunuz durumlar, koşullar ne olursa olsun yalnız değilsiniz. Nokta. Size öncülük eden, sizi destekleyen bir güç var. Yaşayan, diri olan Tanrı, Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih. Yeter ki onun işlemesine hayatımıza izin verelim değerli kardeşler. Onun için Gideon'u Tanrı hazırlıyor ve ne yapıyor? Onu gönderiyor halkı özgürlüğe kavuşturabilmek için. Tabii ki sırası gelmişken şunu da hemen söylemek istiyorum. Burada hakimler derken sanki böyle hukuk ile uğraşan kişiler aklımıza geliyor değil mi? Ama hakimler sözünü kullanırken bu kişiler, hakimler hukuk uzmanlarından çok askeri önderler olduklarını unutmayalım. Yani hakim olarak da ifade edilmiş olsa da hukuk insanlarından daha çok askeri önderler olduğunu unutmayalım. Şimdi bu kısa ön bilgiden sonra gelin 6. bölümün ilk 16 ayetini okuyalım. Ve bugün zaten konuyu bitirmek mümkün olmayacak. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önemli bir konu. Gerçekten her birimizi ayağa kaldırabilecek, teşvik edecek bir konu. 6. bölümün ilk 16 ayetini okuyabiliriz. Hakimler kitabı 6, 1'den 16'ya kadar.
İsrailliler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Rab de onları 7 yıl süreyle Midyanlıların eline teslim etti. Midyan boyunduruğu İsraillere öyle ağır geldi ki dağlarda kendilerine sığınaklar, mağaralar, kaleler yaptılar.
Şuraya bakın. Korkunç bir durum. Evet.
Ekin ektikleri vakit Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğulu halklar topraklarına girip ordugah kurarlardı. Gazze'ye dek ekinleri yok eder, koyun, sığır, eşek gibi geçim kaynağı olan her şeyi alırlardı. Hayvanları ve çadırlarıyla birlikte çekirge sürüsü gibi gelirlerdi. Adamları, develeri saymak olanaksızdı. Yakıp yıkmak amacıyla toprakları işgal ederlerdi. Midyanlılar İsrail'i öyle yoksul düşürdüler ki İsrailliler Rab'be yakarmaya başladılar. İsrailliler Midyanlılardan ötürü Rab'be yakarınca Rab onlara bir peygamber gönderdi. Peygamber onlara şöyle dedi. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki sizi Mısır'dan ben çıkardım. Köre olduğunuz ülkeden ben getirdim. Mısırlıların elinden size baskı yapanların hepsinin elinden sizi ben kurtardım. Onları önünüzden kovdum, topraklarını size verdim. Size dedim ki ben Tanrınız Rabbim. Topraklarında yaşadığınız Amorluların ilahlarına tapmayın ama sözümü dinlemediniz. Rabbim meleği gelip Aviezer'le Yoaş'ın Ofra kentindeki yabanlı fıstık ağacının altında oturdu. Yoaş'ın oğlu Gideon buğdayı Midyanlılardan kurtarmak için üzüm sıkma çukurunda dövüyordu. Rabbim meleği ona görünerek ey yiğit savaşçı Rab seninledir dedi.
Bakın. Korku içerisinde olan bir kişiye Rab nasıl hitap ediyor? Ey yiğit savaşçı. Çok ilginç değil mi? Devam et abiciğim.
Gideon, ey efendim eğer Rab bizimleyse bütün bunlar neden başımıza geldi diye karşılık verdi. Hı hı. Atalarımız Rabbin bizi Mısır'dan çıkardığını söylemediler mi? Bize anlattıkları Rabbin bütün o harikaları nerede? Rab bizi terk etti, Midyanlıların eline teslim etti. Rab Gideon'a dönüp kendi gücünle git, İsrail'i Midyanlıların elinden kurtar dedi. Seni ben gönderiyorum. Gideon, ey efendim ben İsrail'i nasıl kurtarabilirim diye karşılık verdi. Ya. Ait olduğum boy Manaşe oymağının en zayıf boyudur. Evet. Ben de ailemin en genç adamıyım. Rab ben seninle olacağım dedi. Midyanlıları tek bir adamı yener gibi bozguna uğratacaksın.
Midyanlıları tek bir adam yener gibi. Müthiş bir ifade ya. Bozguna uğratacaksın. Kimden dolayı? Ait olduğu Rab Tanrı'dan dolayı sevgili kardeşler. Gerçekten korkunç bir olay. Bakın düşünün. Bir yıl değil, iki yıl değil, üç yıl değil, beş yıl değil, tam 7 yıl. Dile kolay değerli kardeşler. Tam 7 yıl boyunca halk acılar içerisinde inim inim inliyor. Ve bu inilti, öyle bir inilti, öyle bir zorluk içerisindeydiler ki korkudan dolayı dağlara kaçmak zorunda kalıyor halk. Ve orada sığınaklar yapmak zorunda kalıyorlar. Midyanlılardan kendilerini koruyabilmek için. Şimdi Midyan halkı hakkında güzel, ilginç bir ifade kullanıyor değil mi? Öyle bir halktı ki bu Midyan halkı sevgili kardeşler. Ekin mevsimi döneminde tıpkı hani çekirgeler sürü olaraktan gelip ekini böyle bir anda silip süpürdüğü gibi Midyanlılar da çekirge sürüsü gibi gelir. Ne varsa yakıp yıkarlardı sevgili kardeşler. Böyle bir halktı Midyan halkı. Ve bununla da kalmayıp halkın ellerinde bulunan değerli kardeşler koyun olsun, keçi olsun, sığır olsun, eşek olsun, yani bir takım geçim kaynağı olarak ellerinde var olan bütün hayvanları da alıp götürürlerdi değerli kardeşler. Bakın çok enteresan. Yani onları çaresizlik içerisinde terk ederlerdi. Halk dövülmüş, acı çekmiş, işkence görmüş, baskı altında inim inim inliyor. Ve bu ümitsizlik içerisinde ne yapacaklarını bilmiyorlar değerli kardeşler. Şimdi bizler bu tür durumlar içerisinde olmasak da zaman zaman benzer durumlar içerisinde düşüyoruz değil mi? Bazen öyle bir durum içerisinde düşüyoruz ki ne yapacağımızı bilemiyoruz. Doğru mu? Yani şaşırıyoruz. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı iki ayak bir pabuç içerisine giriyor ve rahat bir şekilde hareket edemez duruma geliyoruz. Yani ilerleyiş duruyor değerli kardeşler. Ama güzel olan Rab Tanrı duruma duyarsız mı? Hayır. Duyan bir Tanrı. Onların içinde bulunduğu durumu gören bir Tanrı andolsun. O zaman sevinelim. Rab görüyor, içinde bulunduğum sıkıntıyı da biliyor. Ve bilmekle de kalmıyor. Yeri ve zamanı geldiğinde de Gideon'u nasıl bir önder olaraktan gönderdiyse, yeri ve zamanı geldiğinde de gereği neyse onu yapıyor hamdolsun. Duruma el atarak değerli kardeşler. Şimdi bu çaresizliğin, ümitsizliğin en iyi örneklerinden biri olan Gideon, bu Midyanların vermiş olduğu bu dehşet verici baskı sonrası nasıl bir durum içerisine girdiğine bakalım. Şimdi 11. ayet bunu güzel açıklamıştı. Bir daha okuyalım mı 11. ayeti? 11. ayet ne diyor abicim? Yoaş'ın oğlu. Aytaş bulduysan sen oku istersen.
11.
Ya 11. ayet.
Rabbin meleği gelip Avizerli Yoaş'ın Ofra kentindeki yabanı fıstık ağacının altına oturdu. Yoaş'ın oğlu Gideon buğdayı Midyanlılardan kurtarmak için üzüm sıkma çukurunda dövüyordu.
Bakın ilginç. Okuyup geçiyoruz değil mi? Ama bakın burada bu davranış yani Gideon'un davranışının normal bir davranış olmadığına dikkat edin. Bu çok çok önemli bir şey. Yani olağan bir davranış olmadığını görmemiz gerekiyor. Çünkü buğday kapalı odalarda dövülen bir ürün değil. Doğru mu? Ama bu kişi nerede? Üzüm sıkılan bir yer var. İçeride bir çukur değil mi? Ve o çukurun içerisine üzüm koyuyorlar. Üzerine çıkıp ezerekten oradan çıkan şıradan, üzüm suyundan ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Öyle söyleyelim. Değil mi? Ama şimdi bizim Gideon korkudan dolayı dışarıda rahat rahat bir şekilde değil mi? buğdayı dövmesi gerekirken, hatırlayın, genelde köylerde yol alırken ne görüyoruz? Dışarıda buğday dövülüyor, değil mi? Yukarı atıyorlar ve rüzgardan faydalanıyorlar, değil mi? Rüzgar ne yapıyor? Çöpü, sapı, kabuğu buğdaydan ayırıyor. Böyle olması lazım. Ama korkudan dolayı ürünü Midyanlılar kapıp götürmesin diye ne yapıyor? Korkudan dolayı üzüm sıkılan çukurda, şarap için üzüm sıkılan çukurda buğdayı dövmeye çalışıyor. Neden? Elindeki ürünü Midyanlılara kaptırmamak için değerli kardeşler. Demek ki bu bize Gideon'un içinde bulunduğu durumun ne kadar korkunç bir durum olduğu gerçeğini önümüze koymakta. Şimdi gözünüze birazcık canlandırmaya çalışın sevgili kardeşler. Geçiminiz ve yaşamınızın devamı için gizli bir yerde çalışmak zorundasınız. Öyle düşünün. Geçiminiz için, hayatınızı devam ettirebilmek için gizli bir yerde çalışmak zorundasınız. Ama her an birinin gelip seni yakalayacağı, sana zarar vereceği korkusuyla da yaşıyorsunuz. İnsan böyle bir durumda bunalım içerisine girer mi, girmez mi? Ya şimdi gelirlerse, ya şimdi kontrol ederlerse, ya şöyle olursa, değil mi? Bir korku, o korkunun vermiş olduğu baskıdan dolayı insanın depresyona girmemesi mümkün değil. Bakın, ben fi tarihinde burada örnek vermiştim. Bir kardeş Türkiye'ye kesin dönüş yapmak zorunda kalmıştı. Ama büyük oğullarından bir tanesi Almanya'da kalmak istediği için kaçak bir şekilde Almanya'da kalmayı denedi. Nasıl? Bir dönerciye girdi. Orada hem çalışıyordu hem de dönercinin vermiş olduğu kelerde Bodrum'da aşağıda küçük bir yatak vardı. Orada yatıyordu. O genç delikanlı dayanamadı fazla, biliyor musunuz? Bir an önce, hani belki bir gün gelir polis beni yakalar, alıp götürür hapishaneye atar korkusuyla, adam kendi isteğiyle gitti, polise teslim oldu ve Türkiye'ye geri döndü. Bakın değerli kardeşler, korkunun getirdiği sonuç bu. Gideon da aynı şekilde büyük bir baskı altında inim inim inliyordu. Ümitsizlik, çaresizlik içinde acı ve yoksulluk çekerken Tanrı'ya yakarmaya başladılar. Altıncı ayet ne diyor? Evet.
Midyanlılar İsrail'i öyle yoksul düşürdüler ki İsrailliler Rab'be yakarmaya başladılar.
Bakın, Midyanlılar İsrail'i öyle yoksul düşürdüler ki İsrailliler Rab'be yakarmaya başladılar. Demek ki Tanrı durumlar karşısında nasıl davrandığını gösteren en güzel örneklerden biridir bu sevgili kardeşler. Bir kişi Tanrı'ya feryat ettiğinde, Tanrı'ya yakarmaya başladığında Rab Tanrı hareketsiz, vurdum duymaz bir tutum sergilemiyor hamdolsun. Yaşananlar karşısında duyarsız değil. Tersine harekete geçen ve içinde bulunan durum ne ise o duruma el atan bir Tanrı değerli kardeşler. Bu özellikle aslında, yani durumlar karşısında duyarsız bir tutum sergilemeyen bir Tanrı olmuş olması, el atmış olması değerli kardeşler, bu bizi aslında teselli etmesi lazım. Ayakta dimdik durmamızı sağlaması lazım değerli kardeşler. Şimdi Rab Tanrı da bizlerin zaman zaman sıkıntı ve sorunlar içerisine girmesine izin veriyor değerli kardeşler. Ama yalnız bırakmıyor bizimle birlikte. Sonuca ulaşıncaya kadar o sıkıntılar içerisinde bizi taşımaya devam ediyor. Bu çok güzel bir örnektir, hoşuma gidiyor. O konuyu burada paylaşmıştım. Hatırlarsanız Petrus'un durumuna baktığınız zaman size bir soru sormuştum. Petrus hani dalgalara baktığında batmaya başladığında Rab onu şey yaptı, çektiği elinden kurtardı. Ve size şu soruyu sormuştum. Dalgalar ne zaman kesildi? Hatırlıyor musunuz? Dalgalar ne zaman kesildi diye sormuştum.
İsa azarladıktan sonra.
Gemi değil, tekneye. Tekneye. Bak, o da başka bir olay. Markus 4. bölümde o da başka bir olay. O zaman öğrencilerle beraber teknedeydi, aynı teknedeydi. Kıç kısmında uyuyordu, ayağa kalktı, rüzgarı ve dalgaları azarladı. Doğru. O başka bir durum. Ama bu Petrus olayında, bak diyor ki, Petrus'la Rab yürüyüp, dalgalar üzerinde yürüyüp tekneye ulaştıktan sonra dalgalar kesildi diyor. Bu ne demektir? Sonuca ulaşıncaya kadar Petrus yalnız değildi. Dalgalar içerisinde Rab onunla beraberdi sevgili kardeşler. Bu muhteşem bir şey. O zaman diyebiliriz değil mi? Rab izin veriyor ama kesinlikle bizi yalnız bırakmıyor, terk etmiyor. Sonuca ulaşıncaya kadar bizimle birlikte yola devam ediyor. Şimdi evet, sıkıntı ve sorunlardan geçmemize izin veriyor. Neden? Aslında yine bizim yararımız için. Göremediğimiz gerçekleri görebilmek için. Olmamız gereken, onun görmek istediği noktaya gelebilmek için ne yapıyor? Sıkıntılardan geçmemize ne yapıyor? İzin veriyor değerli kardeşler. Bakın, Rab sözünde çok harika bir şekilde şu gerçeği vurguluyor. Ben sizi acı çekesiniz diye kurtarmadım diyor. 400 yıllık bir kölelik var değil mi? Mısır'ın köleliği altındaydı halk. Halkı kölelikten kurtardı. Ne için? Herhalde işkence çeksinler diye değil. Doğru mu? Gerçek anlamda özgürlüğe kavuşup, özgür bir şekilde Rab'be sadık kalarak yola devam etmelerini istemişti. Ve amacını şöyle söylüyorum benim anlatımımla. Sizleri ben acı çekesiniz diye değil, tekrar bana dönesiniz diye, dönüp bana tapınasınız diye, bereketlerin sahibi olasınız diye sizleri özgürlüğe kavuşturuyorum. Bu müthiş bir şey. Öyle değil mi sevgili kardeşler? Onlar ne yaptılar? Bakın, Rabbin amacı, hedefi bu ama onlar ne yaptılar? Bakın, lütfen bakın 11. ayette ne okuduk? Yok, 1. ayet herhalde. 1. ayette. Ne okuduk 6. bölümün 1. ayetinde?
İsrailliler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar.
Bakın, Rab bütün her şeyi onların iyiliği için kullanırken halkın durumuna bakın değerli kardeşler. İsrailler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Şimdi Rab Tanrı belki hatırlarsınız Debora'nın yönetimi döneminde halkı olağanüstü bir şekilde bereketlemişti. Ama tüm bereketlere karşın onlar ne yaptılar? Bütün bu bereketlere karşı günah işlediler değerli kardeşler. İtiraslık ederek günah işlediler ve kendi anlayışları doğrultusunda, kendi kafalarındaki doğrular doğrultusunda ne yaptılar? Hareket ettiler. Ve Tanrı'dan uzaklaşmışlardı bunun sonucu olaraktan. Ve Tanrı ne yapıyor? Durumu düzeltip tekrar kendine yöneltebilmesi için Gideon'u görevlendiriyor. Yani halkın iyiliği için, halk tekrar Tanrı'ya dönebilsin diye Rab Tanrı Gideon'u görevlendiriyor. Şimdi bakın değerli kardeşler. Burada çok harika bir gerçekle aslında yüzdeyiz. Kutsal kitaba baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Peygamberler niçin gönderildi? Önderler niçin gönderildi? Bir amaç var değil mi? Halkın içinde bulunduğu durumun ne kadar çirkin bir noktada olduklarını görebilmek için bir şekilde Tanrı önderler gönderdi, peygamberler gönderdi. Halkı daha iyi bir noktaya gelmesini sağlayabilmek için. Ve Rab Tanrı Gideon'un ne amaçla seçtiğini de çok açık bir şekilde burada görebiliriz. Şimdi biraz gerilere gidelim isterseniz. Hızlı bir şekilde devam ediyorum, kusura bakmayın. Zaman ilerlediği için. Şimdi Tanrı Musa'ya hani Pentateuch olarak ifade edilen 5 kitabı verdi, değil mi? Yani Almanlar buna 1. Musa kitabı, 2. Musa, 3. Musa, 4. ve 5. Musa diyorlar. Yaratılış, değil mi? Çıkış, Leviller, Sayılar ve tesniye olaraktan ifade ettiğimiz yasanın tekrarı kitabını verdiler. Amaç neydi? Ne yapmaları ve nasıl yapmaları konusunda onlara önderlik etmek, onlara öncülük etmekti. Verilen bu 5 kitabın amacı, temel amacı değerli kardeşler. Ve biz oraya baktığımız zaman o 5 kitaba Tanrı'nın İsrail halkıyla nasıl bir antlaşma yaptığını da orada görebiliyoruz değerli kardeşler. Ve Tanrı ne yapıyor? Yaptığı antlaşmayla, yasa aracılığıyla bir şekilde insanların, halkın tekrar kendilerine dönmelerini sağlıyor. Yani onların tekrar Tanrı'nın eli altına gelmelerini sağlıyor, sağlamış oluyor. Şimdi 4. bölüme bakın. Neden Tanrı bu kuralları, yasa olarak da ifade ettiğimiz kuralları neden verdiğini, ne amaçla verdiğini çok açık bir şekilde yasanın tekrarı 4. bölümde çok açık bir şekilde görüyoruz. Bakabilir miyiz ilk 2 ayete? Yasanın tekrarı 4. bölüm ilk 2 ayet.
Şimdi ey İsrail, size öğrettiğim kurallara, ilkelere kulak verin.
Evet.
Yaşamak, ülkeye girmek ve atalarınızın Tanrısı Rabbin size vereceği toprakları mülk edinmek için bunlara uyun. Size verdiğim buyruklara hiçbir şey eklemeyin, hiçbir şey çıkarmayın. Ama size bildirdiğim Tanrınız Rabbin buyruklarına uyun.
Amaç çok açık ve belli değil mi? Ne amaçla? Yaşamak, ülkeye girmek, atalarınızın Tanrısı Rabbin size vereceği toprakları mülk edinmek için bunları, neleri? Size verdiğim kuralları yapın diyor. Ve aynı ifadeyi Yeşu'da görevi alır almaz aynı benzer ifadeleri Rab Tanrı Yeşu içinde kullandı. Bakabilir misiniz Yeşu kitabı 1. bölüm 7 ve 8. ayetleri? Evet.
Yeter ki güçlü ve yürekli ol. Kulum Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma, sağa sola sapma.
Bakın. Devam et.
8'e devam ediyorum. Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme.
Bakın bu çok önemli.
Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın.
Bak çok harika bir ifade var. Altı çizilmesi gereken ifade. Tümünü özenle, kusursuz bir şekilde yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. Yani onun üzerinde geviş getir değerli kardeşler. Tamam mı? O zaman eğer sen bunu yaparsan verilen güvence ne? O zaman diyor ki başarılı olacak, amacına ulaşacaksın. Amaca, istenilen amaca, hedefe ulaşabilmek için, yaşamak için verilen buyruklara uymak zorundayız değerli kardeşler. Ve bakıyoruz ki hakimler dönemine baktığımızda insanların böyle bir noktada olmadıklarını görüyoruz. Yani Rabbin buyruklarına itaat etmek yerine buyruklara sırtlarını döndüklerini görüyoruz değerli kardeşler. İtaatsizlik ettiklerini görüyoruz. Bu yüzden yasayı ayaklar altına almışlar ve hani itaat etmedikleri için yasayı ayaklar altına almış oldular ve başka tanrılara ne yaptılar? Tapınmaya başlamışlardı. Bakın Hakimler kitabının 21. bölümüne bakalım. Hakimler kitabının 21. bölümünde bu gerçek bakın nasıl onaylanıyor, destekleniyor değerli kardeşler. Ne diyor 25. ayet B kısmı? Herkes
21. bölüm.
25. ayet.
25. ayet. O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes dilediğini yapıyordu.
Bakın, kral yoktu ve diyor ki herkes dilediğini yapıyordu. Bence işte bütün sıkıntılarının nedeni bu buydu diye düşünüyorum değerli kardeşler. Kendi istekleri doğrultusunda, Rabbin kuralları ışığında değil, sözü ışığında değil, değerli kardeşler, kendi kafalarındaki doğrulara göre hareket ediyorlardı. Bu şekilde hareket etmiş olmalarının sonucunda ne oldu? O birlikteliği, oluşan o birliktelik ne oldu? Bozulmuş oldu. O düzen ortadan kalkmış oldu. İtaatsizlik etmiş oldukları için o gerçekleşen birlikteliğin de o düzen, hani o kurulmuş olan düzen de ortadan kalkmış oldu değerli kardeşler. Şimdi korku içerisinde ne yapıyor Gideon? Yiyeceğini hazırlarken Rabbin meleği geliyor. 12. ayete bakın. 6. bölüm 12. ayet ne diyor?
Rabbin meleği ona görünerek, ey iyi savaşçı, Rab seninledir dedi.
Bakın, az önce de söyledim ya. Ey yiğit savaşçı. Ya bunu kime söylüyor? Hakikaten de yürekli, cesaretli, yani Rab'be bel bağlamış böyle güçlü bir şekilde ilerleyen bir adama söylemiyor ya. Savaşçı bir adama söylemiyor. Bir çiftçi parçası. Değerli kardeşler. Yani okuyup geçiyoruz ama ben çok önemsiyorum bunu. Gerçekten önemsiyorum değerli kardeşler. Bakın, ey yiğit savaşçı. Ey yiğit savaşçı. Şimdi acılar içerisindesin ve korku şüpheler senin düşüncelerini darmadağın etmiş ve ne yapacağını göremez, bilemez durumdasın ve Rab sana geliyor, diyor ki ey yiğit savaşçı. Ya sen şimdi böyle bir ifade karşısında ne dersin Ali? Yani şüpheler kafada oluşmuş, iki ayak bir pabuca girmiş, şaşkınlık içerisindesin. Rab sana diyor ki Ali, ey yiğit savaşçım. Ya ne dersin, ne düşünürsün değerli kardeşim? Yani şimdi böyle bakardım ben etrafıma. Acaba kiminle konuşuyor? Efendim affedersiniz, anlamadım. Kiminle konuşuyorsunuz? İşte Gideon o yüzden Rab Tanrı'yı eleştiri yağmuruna tutuyor sevgili kardeşler. O yiğit bir savaşçı değil. Korkudan dolayı içine kapanmış, ümitsiz, zavallı bir çiftçi. Şimdi ve o kişinin kim olduğunu anlayabilmek için etrafına bakınıyor Gideon büyük olasılıkla, tamam mı? Ve şöyle diyor, bakın şöyle diyor. Yiğit savaşçı dediğin kişi ben miyim? Ben şimdi hayal olaraktan öyle yazdım. Üzüm çukurunda korkudan titreyen ben, öyle mi? Yanlış adamla konuşuyorsun sevgili Rab. Yiğit savaşçı dediğin kişi ben değilim. O bir alt sokakta oturuyor. Ben öyle derdim. Gideon gerçekten de şok içerisindeydi. Bırakın çekmekte olduğu acılara değerli kardeşler. Önünde duran Rabbin nasıl bir Rab olduğunun farkında değil. Anlatabiliyor muyum? Bu çok çok önemli bir şey. Bakın, şimdi arkasından şöyle diyor Gideon. 13. ayete bakın lütfen. Yani bulunduğu durumu gözden geçirdikten sonra şöyle bir yanıt veriyor. Ey efendim diyor. Değil mi?
Eğer Rab bizimle ise bütün bunlar neden başımıza geldi?
Bakın değerli kardeşler, ne kadar ilginç bir soru. Ey efendim, eğer Rab bizimle ise bütün bunlar neden başımıza geldi? Hani sen sevgi tanrısı değil misin? Bakın bugün günümüzde en fazla sorulan soru bu. Adam hastalıkla uğraşıyor, Rab beni işitmiyor. Rab bana dokunmuyor. Rab benim hastalığıma şifa vermiyor diye ne yapıyor? Rab Tanrı'yı suçluyor değil mi? Hatırlayın, yıllar önce ben hatırlıyorum. Bir çocuk babasının silahını aldı Almanya'da. Bir liseye girdi, gimnazyuma. 16 kişiyi öldürdü. Kim suçlandı biliyor musunuz o 16 kişiyi? Bu yakınlarda. 16 kişiyi öldürdüğünde kimi suçladılar? Tanrı'yı. Tanrı'yı suçladılar değerli kardeşler. Tanrı'yı suçladılar. Eğer Rab Tanrı benimle beraberse, eğer Rab Tanrı beni seviyorsa, neden böyle bir durumun içerisine girmeme izin verdi? Değil mi? Bakın ben kitap masası 25 küsur yıl yaptım. Orada da en fazla sorulan soru, ya Tanrı Tanrı diyorsun, sevgi Tanrısı diyorsun da, bak dünyamıza, çocuklar ölüyor, yaşlılar ölüyor, insanlar ölüyor. Tanrı nerede? Tanrı nerede? Hiç duydunuz mu buna benzer sorular değerli kardeşler? Çok değil mi? Hep Tanrı suçlanıyor. Ama değerli kardeşler bakın bunun farkında değiliz. Tanrı'yı suçlarken her zaman söylüyorum ya, üç parmak Recep. Hata bende değil, hata sende diyor. Sorun sende. Suçlu Tanrı değil. Suçlu olan Tanrı değil sevgili kardeşler. Zorlansak da, kabul etmekte zorlansak da değerli kardeşler, günah olan insanoğludur. Asıl suçlu olan. Bunun altını önemli çiziyorum. Bunun kanıtını kutsal kitabın ilk sayfalarında net bir şekilde bulmak mümkün. Bu yüzden ben yeri geldiğinde her zaman ne diyorum? Şunu söylüyorum. Ben günah işlediğim için günahlı değilim. Günahlı bir yapıya sahip olduğum için, yani doğam, mayam bozuk olduğu için günah işliyorum. Mayamız bozuk değerli kardeşler. Mayamız boyu bozuk olduğu için. Ve bunu biz nerede görüyoruz? Mayamız bozuk. İsa'nın kendisi söylemiyor mu Markos'ta? İnsanı dışarıdan hiçbir şey kirletmez diyor. İnsanın içinden çıkandır insanı kirleten. Öyle demiyor mu Markos 7:16'da? İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır. Haberci Pavlos. Bakın harika bir şekilde yanıt veriyor. Bizim nasıl bir durum içerisinde olduğumuzu gösteren bir ayet. Bakabilir misiniz Romalılar 7. bölüm? Romalılar 7. bölüm. Romalılar 7. bölüm. Romalılar 7. bölüm. 18. ayet. 19. ayet.
İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum.
20. ayet.
İstemediğimi yapıyorsam bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır.
Yanıt mı değil mi bu? Bakın, iyiyi yapmaya istek var. Ama yapamıyorum, güç yok. Neden? Buna içimde olan günah izin vermiyor. Demek ki günahlı bir doğaya sahip olmam en büyük engel. Ama buna rağmen benim Rab ile olan birlikteliğim, beraberliğim, onunla birlikte hareket etmem aslında birçok şeyi, olumsuzlukları aşmamız, Rab ile birlikte aşmamız mümkün sevgili kardeşler. Günahlı bir doğaya da sahip olmuş olsak. Onun için Gideon bu tür benzer duygularla boğuşuyor ve kendi kendine şöyle bir kanıya varıyor. Eğer böyle bir zulüm altında inliyorsak, Tanrı artık İsrail halkını bıraktı. Gideon öyle düşünür. Böyle bir düşünceye ulaşıyor. Eğer yani biz böyle bir sıkıntıdaysak eğer, böyle bir durumun içerisindeysek, o zaman Tanrı bizi terk etti. Artık halkıyla ilgilenmiyor. Ama Rab defalarca kendisine halka demedi mi? Ben sizinle birlikteyim, ben sizinle birlikteyim, ben sizinle birlikteyim. Rab defalarca sizinleyim demiş olmasına karşın Rab Gideon aslında söylenen bu söze itaat etmesi gerekirken, bel bağlaması gerekirken değerli kardeşler birçoğumuzun yaptığı gibi içinde bulunduğu durumla ilgileniyor. Yani duruma odaklanmış vaziyette. Ama aslında durum ve şartlar sevgili kardeşler ne olursa olsun Rab Tanrı'nın her zaman kendisiyle birlikte olduğunu anımsaması gerekiyordu Gideon'un. Rab sözünde sadık mı değil mi? Sormak isterim size. Sadık değil mi? Rab sözünde sadık değerli kardeşler. Çok zor durum içerisinde olabilirsin. Ama içinde bulunduğun durumu Tanrı'nın vaatleri çerçevesinde onun diri sözü ışığında bakman, değerlendirmen gerekiyor. Eğer kendimle ilgilenmeye başladığım zaman, içinde bulunduğum durumla ilgilenmeye başladığım zaman Petrus'un yaptığı gibi. Petrus zoru başardı. Değil mi? İsa'ya bakarak başardı. Ama kendisiyle ilgilenmeye başladığında, dalgalara odaklanmaya başladığında batmaya başladı. Biz de kendimizle ilgilenmeye başladığımızda, içinde bulunduğumuz durumlara odaklanmaya başladığımızda Petrus gibi batmaya başlıyoruz. Sulara gömülüyoruz. Ve Rab Tanrı onları asla ve asla terk etmedi. Asla ve asla terk etmedi. Terk eden kimlerdi? Onlar. Halkın kendisi terk etmişti değerli kardeşler. Bu bölümün ilk ayetinde şöyle okumuştuk. Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Bakın. 10. ayete bakın. Orada ne diyor? Sözümü dinlemediniz. 10. ayet. Doğru mu? Öyle diyor. İşte bu iki ayet çok önemli. Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar ve sözümü dinlemediniz değerli kardeşler. İşte onların nasıl bir tutum içerisinde olduklarını açıklayan bu iki ayet bana göre çok çok önemli. Demek ki söz dinlemeyen ve kötülük yapan bir halk. Demek ki insanın günahlı tutumundan kaynaklandığını gösteriyor bu bize. Ama belki şunu da belirteyip noktalamak istiyorum değerli kardeşler. Rab Tanrı göremediğimiz bazı şeyleri görebilmek için ve bize gerekli olan çeki ve düzeni verebilmek için değerli kardeşler zaman zaman sıkıntılardan geçmemize izin veriyor. Ama burada bu insanlar günahından dolayı böyle bir durumun içerisine düştüler. Yani itaatsizliklerinden dolayı. Günah işlemiş olduklarından dolayı böyle bir durum içerisine düştüler. Benim babamın bir sözü var, hiç unutmam. Yıllarca duydum, küçüklükten beri. Oğlum, insan ne çekerse kendi kafasından çeker. Ne çekerse. Senin yaptıkların, aldığın kararlar, attığın adımlar seni bulunduğun noktaya getiriyor değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun için Yeşaya peygamber de bunu harika bir şekilde açıklıyor. 53. bölüm 6. ayet. Diyor ki hepimiz koyun gibi yoldan saptık. 53:6. Hepimiz koyun gibi yoldan saptık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yani kafamda neyse doğru olan sevgili Ayşe. Ona bağlı bir şekilde hareket ettin. Demek ki yoldan sapan kim? Tanrı mı? Hayır. Yoldan sapan kim? Recep'in kendisi. Biziz değerli kardeşler. Halkın kendisiydi. Onun için kendi kafalarına göre hareket etmiş olmanın sonucuydu bu değerli kardeşler. Demek ki bizler kendi kafasına göre yaşayan bir toplumda yaşıyoruz değil mi? Öyle insanlar var. Kendi kafalarındaki doğrulara göre yaşayan bir toplum. Demek ki bizi hiçbir şekilde Tanrı terk etmiş değil. Tersine bizleri arayandır o. Hatırlayın Rabbimizin yeryüzüne gelmesindeki amaç neydi? Hemen hatırlayın. Çok önemli bir ayet. Luka 19 ayet 10'da. Rabbimizin ne amaçla dünyaya geldiğini bize açıklıyor. Gerçekten. Çok açık ve net. Luka 19 ayet 10. Rab bizi terk etmedi. Tersine Rab bizi arıyor. Aslında yüzümüzü ona çevirmemizi istiyor. Ne diyor orada? Nitekim
insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.
Bakın, nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Rabbin işi kurtarmak ya değerli kardeşler. Rabbin işi kurtarmak, içinde bulunduğun durumdan seni sağlıklı bir şekilde çıkmanı sağlamak. Ama sen eğer ona bakarsan, eğer onun senin hayatında işlemesine izin verirsen. Evet, Gideon eleştirisinde haklı mıydı? Hayır. Eleştirisinde haksızdı değerli kardeşler. Evet. Ama içinde bulundukları durum, o sıkıntılı süreç halkın Tanrı'ya dönmesini sağladı. Yani içinde bulundukları durum yanlış yolda olduklarını onlara göstermiştir Rab Tanrı. Şimdi şöyle diyebiliriz belki son olaraktan. Bizlerin yaşamında da bazı şeyler, hani Rabbin izin verdiği o sıkıntı ve sorunlar diyelim, bazı şeyler ruhsal gözlerimizin açılmasını sağlayarak ne yapıyor? Rabbe yönelmemize neden oluyor. Sıkıntı ve sorunlar hoşumuza gitse de gitmese de bize hizmet ettiğini bilmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Zaten içinde yaşadığımız dünya sıkıntılı bir dünya. Rab demedi mi kendisi? Yuhanna 16:33'te. Bununla noktalayalım. 16:33. Bunu ezberleyin ya. Bu çok önemli bir ayet. Dünyada mükemmel bir şekilde yaşayacaksınız. Sorunsuz, sıkıntısız, ekmek elden su gölden bir hayat yaşayacaksınız. Eğer bana gelirsiniz. Ne dedi 16:33?
Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söylüyor.
Bakın esenlik olsun diye söylüyor Rab bunları. Dinleyin.
Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim.
Nokta bu. Amin. Zafer elde etmiş Tanrı'nın çocuklarıyız. Kimin tarafındayız? Zafer kazanmış Tanrı'nın tarafındayız. O zaman değerli kardeşler, gelin sözü aracılığıyla ve kutsal ruhun desteğiyle ona bakarak, onda kalarak adımlarımızı atanlar olalım. Amin.